Ayrım 9, sayfa 141. Sonrası mı? Sonrası güzellik. Rüyamda bir tane bardak bulmuşum. İçindeki su hiç bitmiyor. Lıkır lıkır su içiyorum. Sürekli ama hiç doymuyorum. O suyu içmeye. Bir uyandım, ağzım kupkuru. Böyle deli gibi susamışım. Yalnız bir gariplik var ki sanırım uyandığım yer yaşadığım ev değil. Koltuğun kenarına suratım iyice dayamışım. Elimi de üstüne atmışım. Koltuğun desenin hayatını ilk kez görüyorum. Sonra birazcık kendime geldiğinde oraya sıkıştırıldığımı fark ettim. Ve bir esmer el belimdeydi. Esmer olduğu kadar bayağı da kıllı bir kol takip ediyordu eli. Adamın biriyle yan yana yatıyordum. Hiç bilmediğim bir koltuktaydım. Sanırım pipisi popoma değiyordu. Gözümü bir daha kapadım. Belki rüyadır diye ama açtığımda tekrar anladım ki rüya değildi. Şu an bir erkekle yatıyordum ve bir şeyler hatırlamaya çalışıyordum. Eline bir daha baktım. Yok, daha önce görmediğim bir el. Sonra üstümdekilere baktım. Kıpırdamamaya çalışarak her şeyim tas tamam. Elimi altıma doğru götürdüm. Çok şükür alttan çıt çıtlı badim yerinde duruyor. Altında da bir denemek için giydiğim şükürler olsun pantim. Şöyle gözcüde bir daha baktım. Çorap harbiden kaçmamış. Abduşun bile cart diye götüremediği çorap sekse bile karşı gelmiş. Yani bir şehir efsanesi daha doğrulandı. Gerçekten kaçmaz çorap var ve ben gece sevişmemişim. O zaman burası kimin evi ve beni sıkıştıran bu adam da neyin nesi? İşin en zor kısmını atlattığıma göre adamın kim olduğuna bakmam lazım. Gece sanırım çok içince orada bulduk da neden bu eve gelip burada sıkış tepiş yattık onu anlamadım. Bir de acaba hangi semtteyiz? Ben eve nasıl gideceğim? En önemlisi cüzdanım, çantam, telefonum inşallah yerindedir. Çok güzel bir erkek parfümüyle arasına karışmış kusmuk kokusu geliyor burnuma. Parfümü de bir yerden hatırlayamıyorum. Arkadaşlarımdan biri desem yok yani. Geceyi hatırlamaya çalışıyorum. Of, her şey aklıma parça parça geliyor. Yavaşça dönmeye çalıştım. Önce pipisini dayadığı götümü iyice kendime çektim. Sonra elini belimden hiç oynatmadan yanındaki adama doğru dönmeye başladım. Döndüğümde o kadar dibeydik ve bir anda algılayamadım. Burnum burnuma değiyordu çünkü tek kişilik çekyata iki kişi uyumuşuz. Sinirlenerek kafamı geriye çektiğim an kim olduğunu gördüm. Ay Allah kahretsin ya. Bunu nasıl yapabildim diye elini belimden bir hışımla ittirdim. Çocuk gözünü açtı o sırada. Kalk şuradan, neredeyim? Hemen söyle iğrenç pislik herif diye bağırmaya başladım. Adam ağzımı kapatmaya çalıştı. Daha da sinirlendim. İttim aşağıya doğru. Çekyattan yere düştü. Kalktım, nerede olduğumu anlamaya çalıştım. Bazı bölümleri hiç hatırlamıyordum ama olayın gidişatını, bizim nasıl karşılaştığımızı hatırladım. Hatta en başından beri olanı anlatayım. Kesinlikle yukarıdaki yaşanılan her şeye bir denge vermiş. Her şey dört dörtlük giderken ufacık bir olay oluyor ve bir anda sıçışa geçiyorsun. Ya da dibe batmışken bir anda çıkıyorsun. Hiç beklemediğin zamanda üstelik. Evim barkım yok. Rezillik diz boyu. Ben ne halt edeceğim derken kısa bir sürede neredeyse hayatımı toparladım. Normalde bu olayı 10 senede yapamazdım. Hem üşenirdim hem şanssızım açık olmazdı genellikle. Bir tane bile satılmaz dediğim kitabın satışı o kadar iyi gitti ki ben bile inanamadım. Erik'le kafam öylesine meşguldü ki hayatımın fırsatını bile anlayamadım resmen. Var ya, götümü yırttım. Bir tane torpil bulmak için çırpındığım gazetede köşem bile var artık. Kriz vardı işten çıkartan kanallardan ilk bizde çık TV'ye diye teklifler yağıyor ve ben hala Erik beni terk etti diye üzülüyorum. Kafelerde falan kızların elinde görüyorum kitabı, kalp krizi geçiriyorum heyecandan. Ya da hayran olduğum adamlar bana süper yazmışsın diyor. Felç geçiriyorum. Hayatımdaki diğer güzel şeylerin farkına varmaya başladım. Sanırım ev olayını da çözdüm. Beraber kaldığımız kızlardan biriyle ayrı eve çıkmaya karar verdik. Yanında da kardeşim var üstelik. O kadar huzurlu ki içim, sürekli dağa taşa vuruyorum. Aman bir sorun çıkmasın diye. Ama işte taşındığımız evin kirası biraz tuzu. Bir de Etiler'de olunca eşya konusundaki sıkıntımı çektim. Hayattaki tek varlığım valizlerim çünkü. Onlardan da nefret ediyorum artık. Habire yanımdalar, habire dolup dolup boşalıyorlar. Bir süre odamda yatak yok yani. Salon koltuklarının birinde kıvrılıp uyuyorum. Ama yatak olsa ne yapacağım ki? Aylardır bir faaliyette yok benim cancağızımda. Garip, öyle öksüz kaldı. O da boynu bükük bana bakıyor. Atacağım hamleyi bekliyor. Ama o kadar yorgunum ki vallahi içimden de bir adama dönüp bakmak gelmiyor. Bazen birileriyle tanıştırıyorlar beni. Önce birbirimizi tanımak için götümüzü yırtacağız. Beğendirmek için yalanlar atacağız. Sonra alışacağız ve sonra yitip biteceğiz. Değmez, bunun için de yorulmaya diyerek es geçiyorum. Biraz nefes almam lazım sanırım. Kendimi toparladıkça daha dağıtıyorum ama bu kez gerekli her şey bu kadar güzel giderken şimdi bir de bununla bozmak istemiyorum. Böyle arkadaş gezmeleri, tozmaları, bilmem neleri mutluyum hayatımdan. Her gün dışarıdayım. Neredeyse ya aslında onları bir kesem yatağa bırak kendime. Yeni oda bile yaptırım da kalsın ya böyle daha iyi diye düşünüyorum. Bu şekilde hayatımı toparlamışken ben hayat tesadüflerle dolu derlerdi inanmazdım ya. Bu arada bu sözü bilmem kaç senelik hayatım boyunca en az 100 kez kullanmışımdır. Ve hala utanmadan inanmazdım diyebiliyorum. Neyse akşam dışarı çıktık kızlarla topluca Sex and Fikirtepe staylarımızla fink atmaya başladık. Yakışıklı radarları, bekar erkek paylaşımları, tehlikeli erkek uyarıları derken gece bayağı güzel geçiyordu. Sonra mekanda başka arkadaşları gördük. Onlara doğru yol alırken yanlarında duran çocuğu bir yandan hatırlıyorum diye böyle kendi kendime yemeye başladım. Bir de karanlık içerisi ama böyle kesin tanıyorum çocuğu. O derece eminim. Bakıyorum sürekli o da bakıyor. Nereden nereden derken memesini göstere kapatma işareti yaptı. İşte o an hatırladım bu geri zekalıyı. Olympus'ta çantamı fırlatan manitasa sürekli halvet halinde olan ve mememi gören mal. Yanımda bu kez kız arkadaşı yoktu ve gözleri fıldır fıldır dönüyordu salağa. Kafamı çevirdim hemen. Kızlara doğru dönüp dans etmeye devam ettim. Sonra çocuklardan biri, "Aa, sen Jerry'i tanıyorsun değil mi?" dedi. "Nereden tanıyacağım be o salağa?" deyince anlattı bana kim olduğunu. Meğersem Twitter'da yazan popüler bebelerden biriymiş bu. Bayağı seveni sayanı var ya. "Vay," dedim, "sen dur, benim kim olduğumu bilmiyor," diyerek hemen telefondan buna mention attım. "Of, amma keko biriymişsin sen. O esmer kız sana sümüğünü atmaz," diye yazdı. O da anında bana cevap verdi. "Sen önce memeni kapatmayı öğren." Yani kim olduğumu biliyordu. Tabii çocuğun kim olduğunu gelip bana söyleyen tip, benim de kim olduğumu ona söylemiştir Allah'ın emri yani. Sonra ben yine içtim, içtim, içtim. Geceye dair hatırladığım tek şey, en son taksinin içine kusuyordum ve adam bize bas bas bağırıyordu. Şimdi buradaydım. Burası kimin evi haberim bile yok ama bu beyni kuşbaşı et doldurulmuş tiple sarmaş dolaş uyumuşuz. Allah'tan uyumuşuz sadece. Hayır bir de malum artık sevgili olaylarına girmeyince ben pıtırcı biraz özgür bırakmıştım. Yani orası hiç hoş durumda değildi. Ertesi gün benim adım Orman şarkısını bana söylemesini istemezdim. Bu öküz oğlu öküzün. Çantamı arıyorum bulamıyorum bir türlü. Çantam nerede? Bana taksi çağır gidiyorum hadi diye bir tur daha bağırdım. Önce bir uyku sersemi çantamı aramak için öyle bakındı sonra da kendine geldi. Lan sen ne aptal bir kızsın. Çantan içerideki odadadır. Arkadaşın içeride uyansın gidersiniz. Dur işte. Kapıya doğru elimi attım. Madem arkadaşım içeride sen niye sapık gibi yanıma sokuldun pislik diye bağırdım. Hayır bir de odada bir tane daha koltuk var. Küçük bir oda böyle ikili bir de üçlü çekyat var. Orada yatmışız biz. Açmamış bile beyefendi. Çükünü sürtmek için. Kim bilir ben uyurken memelerim bile ellemiştir. Pislik cinsi sapık. Kapıyı tuttu bu çıkmam için. Ya arkadaşın içeride müsait olmayabilir. Bir dur öyle lak diye girme. Meraklı mıydım sanki burada uyumaya? Lan madem meraklı değildin de ne diye götüme girdin domuz? Ya bu nasıl iş? Arkadaşım yanında ben burada. Ne sandınız siz bizi pislikler? Aç şunu. Kızı alıp gideceğim buradan. Seni de polise şikayet edeceğim. Kim bilir çantamda para bile almışsındır. Olympus'ta gördüm, anlamıştım senin ne biçim bir adam oldun. Çekil, aç şu kapıyı. Bir sinirle baktı bana orada. Ay o kadar korkunç baktı ki beni dövecek gibiydi. Açtı kapıyı, çıktım dışarı, ben çıktım, kız da karşı odadan çıktı. Ne oluyor ya, ne bağırıyorsunuz diye. Kalk gidiyoruz polise, gideceğiz hadi diye tuttum kolundan. Sonra kız beni oturttu ve hatırlamadığım bütün detayları bir güzel anlattı. Anlatmadığı yerleri de video çekmiş izleterek tekrar yaşattı. Blair cadısı gibi bir sahne oldu orada. Gece boyunca ben bu çocuğu sarmışım. Videoda masanın üzerine dans ediyorum. Bunu yanıma çağırıyorum. Cüsseme bakmadan hop hop zıplıyorum kucağına. Sonra biraz benle ilgilenmedi. Ya sen gelsene yanıma. Şii gelsene ya diye yanıma çağırıyorum. Bildiğin 4 yaşında arsız şımarık çocuk gibiyim. Gece de tutturmuşum yalnız uyuyamıyorum beni uyut öyle git demişim. Ay tam bir orospuyum yani. Adam da yanımda uyuyakalmış. Sarhoş olduğum zaman belli bir noktadan sonrasını hiç hatırlamam. Her sabah bana neler yaptığımı anlatırlar abartıyorlar der geçerim. Ama bu kez anladım ki benim asla içmemem lazım. Asla hem de. O kadar çok utandım ki orada adama hem sapık dedim hem tecavüzcü yerine koydum, bir de hırsız muamelesi yaptım. Özür dilemek için döndüm, hala o bakışlarıyla bana bakıyordu. Ya ama sarhoşmuşum, tamam büyütme işte dedim. Ama o gene de bakmaya devam etti. Hayır, suçlu ben oldum, bir de ona yanıyorum. Sarhoşmuşum, ne yapabilirim? Böyle bir olayda onların beni adam gibi yatırıp uyutması lazımken beni masaların üzerine çıkartıp oynatmışlar, dalga geçmişler sonra. Utanmadan bana gösteriyorlar, bir de pis pis bakıyorlar. Gerizekalılar. Başın öne eğilmesin, aldırma pukka, aldırma, pukka, aldırma, vay! Sabah kapının içli dışlı çalmasıyla uyandım. Delikten baktım, iki tane yarma gibi herif kapının önünde bekliyordu. Daha doğrusu bir tanesinin eli zilin üzerine takılı kalmış, beynimi sikiyordu. Kapıyı açıp ne var lan ne demeye kendimi hazırlamıştım. Açtım, tam bağıracakken adam emniyet deyince benim popo yağları bıngıl bıngıl atmaya başladı. Polis neticede insan ister istemez korkuyor, çocukları bile. Seni polise veririm bak diye büyütüyorlar, daha ne olsun? Bin tane şey kafamdan geçti o sırada. Kimliğimi nereye düşürdüm acaba? Aha da biri fabrika soydu, üstüme kaldı. Ne bok giyeceğim şimdi? Ya abi bir kere salaklığıma denk geldi. Bosna'da imza atmıştım ta üniversitedeyken, ondan mı geldiler ki? Bilmeden birini mi öldürdüm acaba? Sarhoşken falan olabilir yani. Kimi öldürdüm lan? Ya biri öldüyse bana onu haber vermek için geldiler. Allah'ım, ne olur eski sevgililerimden biri ölmüş olsun. Ailemden biri olmasın. Lan acaba arkadaşlarımdan biri öldü de katili mi arıyorlar? Katil ya etrafımızdakilerden biri ise, ya bizi de keserse? O Oğuz mandası kesin seri katildir. Kesin yani. Bir insan 7.000 lira maaş alıp her gece ucuz bira mı içermiş? Bütün birayı silaha veriyordur piç. Biliyordum aha da katil o, diye kendi kendime iç sesimle paranoyaklıkçılık oynarken adamlar cüzdanındaki amblemi gösterip içeri geçebilir miyiz dediler. Ben de saf saf aldım içeri herifleri. Salona geçti adamlar. Ya evde öyle kötü ki akşam çamaşırları yıkamışız, kilotları koltuğun üzerine asmışız. Evde 3 kız yaşayınca salon adeta Bedri Baygam sergisi gibi olmuş. Petekler üzerine gecelikler, sütyenler koltuk kenarlarında duruyor. O kadar çok renkli iç çamaşırımız varmış ki adamlar genel ev işlettiğimizi düşünecekler diye korktum. Bir panikle hop hepsini topladım, attım içerideki odaya. İçeriye gittim. Zodyaklı hala uyuyordu. Sessizce uyandırdım. İçeride polisler var. Sakın çıkma dışarı. Bekle burada. Bir şey olsa sana çağrı atacağım. Hemen polisi ara dedim. Geçtim içeri. Sanki evde yalnızmışım gibi korktum bir de. Paldır küldür girdiler eve adamlar. Gösterdikleri amblemin orijinal olduğu ne belli? Bir de hemen çekti herif geriye. Gerçi hoş 10 saat gösterse de anlamam ya. Bir orijinal çantayla sahtesi arasındaki farkı şıp diye anlarım ama bu biraz zor tabii. Belli mi olur abi? Belki de hırsızlar, sapıklar. Oh, keka. Cüzdana demirden bir yıldız koy, sonra da gir istediğin eve. Geçtim salona oturdum, kapıya yakın koltuğa, pis pis ne mal olduklarını anlamaya çalışarak baktım onlara. Erik XX'i tanıyor musunuz dedi. Benim o an kanım dondu. Az önce eski sevgilerim ölsün duam kabul olmuştu sanırım. Hiçbir duamı umursamayan yukarıdakinin panik halinde düşündüğüm şeyi umursayışı gelmişti. Adam ölmüştü, artık yoktu. Daha günler önce nefret ediyordum ama ölmesini isteyecek kadar değil. Ölmesini istediğim eski bir sevgilim vardı ama bu Erik değildi. Çünkü acısı daha çok tazeydi. Adam gibi nefret bile ettiremedi kendinden. Keşke yaşasaydı. Allah'ım nasıl ölür diye kendi kendime sorular sorarken adamlardan biri "İyi misiniz?" dedi. Kafamı kaldırdım. "Bir şey mi oldu yoksa ona?" dedim. "Tanıyor musunuz? Şifresi çalındığı için başvurmuş bize. Gelen IP'ler sizin, onlar rahatsız ettik sizi deyince bir oh çektim. Ne zaman Erik'le daha ilk günlerimizde böyle, ben de her güven sorunu yaşayan genç kız gibi mailini kırmaya çalıştım. Kırmak bile denmez, hak etti dedir. Adamın gizli sorusu, en sevdiğiniz tarihsel kişilik cevabına Atatürk yazdım. Tak açıldı. Yani şimdi bu hacklama sayılmıyor bence. Direkt bana şifreyi vermiş sayılıyor. Aman işte açılınca maili önce bir geçmişten bugüne kadar olan maillerini okudum. Adam 5 sene boyunca birçok maili silmemiş. Eski sevgilileri yazışmalarından başladım okumaya. Sonra MSN'i açtım. Kızların hepsini tek tek silecektim ki kuzeni oradan bana "Erik şu an yanımda, sen kimsin?" diye yazınca panikledim. Hemen şu kontör isteyen şebekeler oluyor ya, maili hacklayıp listesindekilerden para kontör istiyorlar. Hah, benden şüphelenmesin diye kalktım sivri akıllı ben. Kişisel iletisine bana kontör yollayın yazdım. Kuzeni de Google'da ilk bulduğum banka hesap numarasını yolladım. Para yollayın buraya diye. Ardından hemen kapattım MSN'i. Ertesi gün Erik'le buluşacağız. Kadıköy iskelesinde bekliyor beni. Gittim hoplaya zıplaya yanına. Savcılığa gidiyoruz, gel dedi. Aha dedim. Sıçtın kızım Pukka. Şimdi ne bok yiyeceksin? Adam sana dava açacak. Hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi davranarak sorular sordum. Salak salak şımarıklıklar yaptım. Derken girdik içeri, bu olayı anlattı bana. Bir de sinirli nasıl var ya, burnundan soluyor resmen. Allah onların belasını versin. Kırıyorlar böyle şifreleri, para pul sömürüyorlar. Korkuları da yok pezevenklerin. Görecekler onlar günlerini diye höykürüyor resmen. Niye bu kadar dellendiyse de anlamadım. Mailinde önemli bir nane de yoktu ki. İki üç tane eski manitadan gelen ayrılık sonrası sitem mailleri, birkaç tane fotoğraf, kalanı penis büyütücü reklamları. Ama olay çıkardı bunun için. Şimdi adama oturup abartma falan desem benden şüphelenebilir diye o celallendikçe ben gazladım. Ver ya şerefsizleri, ver mahkemeye, itlere bak, şu cesarete bak. Sen susarsan, ben susarsam nasıl çıkarız karanlıktan aydına? Ver bebişim, dilekçeni ben yazayım dedim. Kendi sunumu kendi el yazımla yazdım. Bir güzel yazdım o dilekçeyi. Sadece kimlik numarası bölümünde bir rakamı yanlış yazdım. Ne olur ne olmaz diyerek. Sonra bu girdi içeri. Savcım olayı anlattı bir güzel. Sonra yemeğimizi yedik, fingirdeştik falan filan. Sonrasında birkaç hafta korkuyla bekledim. Ses soluk çıkmayınca aman dedim. MSN kırmaktan kimse ne olmuş ki? Pehe diye umursamadım. İşte Pukka dün yediğin hurmalar gelir bugün o koca götünü tırmalar. Şu an suçlu ben gözüküyormuşum. Şifre kırıldıktan sonra sadece benim IP'den girilmiş maili. Suçlama dolandırıcılık üzerine olduğu için sadece şifre kıran biri değil, artı bir de dolandırıcıyım. O verdiğim banka hesap numarası da Kayseri'de bir reklam ajansına aitmiş. Sadece dolandırıcı değil, bir de çeteciymişim. Dedim sıçtın Pukka. Hemen başladım. Biz nişanlıyız zaten. O dilekçeyi de ben yazdım hatta. Sonra akşam aldık şifreyi. Aynı evde yaşadığımız için de tabii sevgilim girdi çıktı. Nete oradan dedim. Sizi emniyete kadar götürmek zorundayız. Şu an şüpheli gözüküyorsunuz. İfadenizi alacağız dediler. Hay hay diyerek çıktım onlarla emniyete doğru. Uğur Mumcu'nun katillerini bulamayan Adalet, Erik'in şifresini kıranı nasıl buluyorsa, bir de evi falan da taşıdım oysa, ona rağmen buldular vallahi. Bir bana işliyor zaten bu tür şeyler. Millet soyar, çırpar, sokakta fink atar. Biz 40 yılı bir hata yaptık. Hemen alın beni içeri. Aman durmayın. Bekleme yerinde dururken içim içimi yedi. Hapishaneye düştükten sonrasını düşündüm. Böyle bir şeyden ilk ve tek giren ben olurum herhalde. Düşünce suçundan falan girsem hadi bir havam olur da. Bunu insanlara da anlatamam ki. Sadece ibretlik öykü diye paylaşılır. Sevgilisinin mail hesabını hackleyen genç kız 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yine olsa yine yaparım. Boru mu onun adı, gizli gizli soru sor bir şey yapsaymış, o da deyip pişkin pişkin cevap veren genç kız kameralarımıza da saldırmayı ihmal etmedi. Hapishaneden çıktıktan sonra nasıl lezbiyen oldum adlı kitabını çıkartacağını söyleyen genç kız adalet istiyorum diye bağırdı. İçeride kadınlar beni ne biçim döver var ya, tembelin götü iş tutmayanın tekiyim. Katiller matiller var bir de orada. Anlatamam ki durumumu. Girince bari birini şişledim falan diyeyim de havam olsun. Ezilmeyeyim şimdi onca suçlunun arasında. Beni ziyarete gelirler mi acaba? Denizse ki içeri girdiğinde o topalak kafa zurnacı sevgilisine ne küfür etmiştim. Onun bile arkasında durmamıştı herif. Beni de kimse ziyarete gelmez şimdi. Bari incik boncuk alayım da Eminönü'nden kendime girince oraya kendimi takıya tokaya vereyim. Çıkınca da pazarlarda satırım onu diye hayallere dalmışken içeriden çağırdılar beni. Geçtim oturdum. Daktilonun başında biri vardı. Yanında da başka bir adam. O sordu. Ben attım. Daktilocu yazdı. Erik tabii İngiltere'de olduğundan adama ulaşamamışlar. O yüzden sadece benim ifademi alıp bırakacaklarmış. Adamlar çok umursamadı. Aslında da Erik'in olmaması biraz kötüymüş. Davanın kapanması için Erik lazımmış. Yoksa bu böyle sürüp gidecekmiş. Ben hep şüpheli gözükecekmişim. Şimdi Erik'e söylesem o sırada ben çalmıştım şifreni diye hayatta çekmez davasını. Bir de salak çocuk bir ton yalan söyledim. Hepsini tek tek ortaya çıkartır. Dedim İngiltere'de o buraya gelmeyecek ki telefon açarız öyle hallederiz derken tam benim telefonum çaldı. Arayan numaraya bir baktım o Olimpos'taki. Sonra sabah yanında uyandım ve gerizekalı arıyor. Kolyem kaybolmuştu. Arabada evde bir yerde çıkarsa arasın diye vermiştim telefonumu. Büyük ihtimal kolyeyi bulmuş. O an aklıma bir şey geldi. Çocuğu meşgule attım. Hemen numarasını verdim. Türkiye'deki numarası buydu Erik'in. Orada da bu açık, biz bununla konuşuyoruz diyerek bunun numarasını verdim. Sonra da kağıdı imzalayıp koşturarak çıktım dışarı. Hemen aradım bu çocuğu. Seni polisler arayacak. Adını Erik. İngiltere'desin. Ben sevgilinim. Şifreni o gece geri aldın. Davayı kapatmak istiyorsun. Ne diyorsun sen ya falan dedi. Hemen gel beni vatandan al. Anlatırım, çabuk ol. Gelene kadar ama sakın telefonunu açma yabancı numaraya. Herif bir şey anlamadı tabii. Yarım saat sonra geldi yanıma. Arabasına bindim. Kendimi James Bond'daki gizemli kız gibi hissediyordum. Hoş ondan takriben 22 kilo fazlam vardı ama olsun, olaya kendimi nasıl kaptırmışsam sür ve arkana bakma demişim adama. Gidiyoruz, soruyor ne oldu ne bitti diye anlattım ben de. Bu da ağzıma sıçtı. Böyle şey mi olurmuş? Adamlar arası anlatamayacaklar mıymış Türkiye'de olduğunu? Bu daha büyük suçmuş. Neden onu karıştırmışım bu işe? Adamı arayıp söylemeliymişim. Yediğim boku kendim temizlemeliymişim. O böyle bir şeye alet olamazmış. Bla bla bla. Aman, sanki banka soyacağız. Alt tarafı aradıklarında davadan vazgeçiyorum diyecek. Bu da iyice abarttı. İdam edecekler gibi. Bir de korktu salak. Sonra telefonu çaldı. Bilmediği bir numara ekranda. Bembeyaz oldu suratı ama nasıl var ya anlatamam. Suratıma ölü balık gibi bakıyor. Her şeyi anlatacağım dedi. Dur dur ben hallederim dedim. Aldım telefonu elinden. Ya yanlış vermişim telefonu. Bu bende kalan numarasıydı falan diyeceğim. Artık ne yapayım yani? Adam tir tir titriyor önümde. Kariyerim bitti, iş hayatım bitti deyip duruyor. Sanki adam öldürdük, korkak tavuk. Açtım telefonu, bir kız sesi. Kontürüm bitmiş, Selen'den arıyorum. Neden açmıyorsun ya? Dedi karşıdaki ses. Pardon, kimsiniz? Dedim. Ay yanlış mı aradım? XX'i aramıştım ama. Yo yo, onun telefonu da siz kimsiniz onu soruyorum. Pardon da sen kimsin asıl? Diye kızla biz birbirimize girdik orada. Çocuk telefonu elimden almaya çalışıyor, ben kıza bağırıyorum. Seviyeli konuş benimle, bana bak, gelmeyeyim yanına diye çağırıyorum. Çocuk aldı telefonu kapattı. Sonra suratıma öyle bir baktı gibi, o sabah uyandığımızdaki bakışın aynısı. Ne, vermeseydin telefonu, Allah Allah. Ya sen ne yapıyorsun, hasta mısın kızım? Asıl sen ne yapıyorsun, pislik. Kız arkadaşım var ya, o gece sarmaş dolaş, vay vay vay. Kıza iyilik yaptım ben. Akıllansın o saf yavrucak. Kiminle birlikte olduğunu bilsin. Ya sana ne bundan? Sen ne yapıyorsun ya? Sen manyak mısın? Bas git şu arabadan. Elimde kalacaksın yoksa. Hasta ruhlu karı. O tatildeki kız değil mi? Yazık vallahi, yazık kıza. Gitmiş senin gibi adama inanmış. Kontürü de yokmuş kızın. Bak arkadaşını arayıp güzel güzel de haber veriyor. Sonrası çocuğun sinir krizi geçirdiği yer oldu. Bildiğin kriz geçirdi. Direksiyona falan vuruyor, kızı arıyor, onunla kavga ediyor, sonra dönüyor, bana sövüyor. Ben de ses çıkarmıyorum. Ne yapayım? Hayatımın bokunu yiyip orada salak gibi bunun numarasını verdim. Böyle var ya, bazen beynim duruyor. Gerçekten duruyor. Paniğe kapıldığım an hep saçma salak şeyler yapıyorum. Şu anda o anlardan biri. Hiç sesimi çıkarmadan adamın sinirinin geçmesini bekliyorum. Beni 50 kez arabadan kovdu, bilmem kaç kez küfür etti ama gurursuz gibi. Sakinleş konuşalım bir diyorum. Bir yandan da tırsıyorum. Tam şu an polisle arasa, bu sinirle anlatır, bir de dediği gibi olursa da suç sayılırsa polisi kandırmaktan da alırım ceza. Bir süre geçti, arabayla Avrupa yakası turunda attık o süre zarfında. Sonra adamın işe dönmesi gerekliymiş ama o sinirle onu da erteledi, eve bırakmaya karar verdi beni. Anladı ki yolda bir yerde inmeyeceğim çünkü. Evi tarif ettim, kapının oraya geldik, biraz daha sakinleştik. Bu oturdu sakin sakin anlattı. Bak kızım, şimdi arasınlar, ben o dediğin kişiyim desem bile bu adamdan bir imza isteyecekler. Yani sadece telefonda halledilmez. Başına, daha doğrusu benim başıma büyük iş getirirsin. Avukat arkadaşım var, arayalım beraber. Ne yapabiliriz konuşalım, tamam mı? Güzel kardeşim, ne olsun ama sonra in arabadan ve bir daha beni arama, tamam mı? Ne olur. Sonra aradı arkadaşın, Erik'in avukata fekalet vermesi gerekiyormuş. Ancak öyle çözülmüş. Bu da polis molis ararsa kimseyi tanımıyorum diyecekmiş. Yapacak bir şey yok deyip indim arabadan. Adam da arkasına bakmadan vın diye çekti gitti. Ben şimdi ne bok yiyeceğim ya? Umarım emniyette büyük bir yangın çıkar ve bütün dosyalar yanar, bilgisayarlar erir ve bu olay unutulur. Ya da Erik ölür ve dava kendiliğinden kapanır. Acaba Erik'i mi öldürsem, biraz üzülürüm gerçi ama ay ne diyorum ben ya? Evlilik değil, derdim. Derdim huzur. Çevremdeki bütün avukatları arayıp hepsinden MSN davam için tek tek akıl aldım ve hepsi de aynı şeyi söyledi. vekalet ya da zaman aşımı. Önümde iki yol vardı. Ya Erik'e gerçekleri anlatacaktım, çocukluğuma verip beni affedecekti. Ya da zamana bırakacaktım, gidişat neyi gösterecek bekleyecektim. Ama ben ikisini de seçmedim. Gittim, onun yerine Erik'i aradım. Senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Çocuk pornoları falan filan, of, iğrenç neler neler oldu. İki gündür emniyetteyim senin boklarını temizlemekten. Sana ADS şifreni Beşiktaş yapma demiştim işte. Biri o şifreden girmiş, çocuk pornosu indirmiş, suçlu sen. Daha doğrusu biz gözüküyoruz. İmzanı mı tasdikleyeceksin, ne yapacaksın bilmiyorum. Avukat buldum bir tane, ona yolla. Bunu da burada ben hallederim. Senin arkanı toplamak zaten ancak benim işim. Sen her zamanki gibi siktir git, ben nasılsa buradayım. Senden de başıma getirdiğim bu işlerden nefret ediyorum. Şu aldığım etikete bak. İki gündür ne haldeyim biliyor musun? Diye ağlaya ağlaya anlattım. Bu önce bir afalladı, ne diyeceğini bilemedi. Nasıl ya falan filan derken, avukatın telefonunu ver, hemen arayıp yolluyorum, sakin ol dedi. Arkadaşım da yanımda aradı onu, yanımdan konuştular. Kız olay benim dediğim gibiymiş gibi anlattı. Anlaştılar, kapattı telefonu. Sonra aradan bir yarım saat geçti, Erik aradı. Pukka, annemi aradım şimdi, çok saçma, böyle şey olmaz diyor. Bizim bir tanıdık avukat var, onunla halledeceğiz. Numaranı istedi benden. Bir konuş, iyice anlatsana. Bu dava benim üstüme açıldıysa en azından ailemin yeri belli. Oraya neden gitmediler? Annem bizim kaldığımız evde, onun yanına giderlerdi, dedi. Senin o anneni sikeyim ben. Gerçekten sikeyim yani. Geri zekalı kadın. Her bokun içinde olmazsa olmaz. Her şeyle ilgili bir bilgisi var salağın. Bu da nasıl bir süt kuzusudur, hemen anasını aramış. Sonra o benim canımdan can alan cümleyi kurdu. Annem dedi ki bu kız seninle evlenmek için numara yapıyor bence. İmzanı ve kimlik fotokopini alıp kendini seninle evlendirecek, bak gör. Böyle bir planın varsa saçmalama. Bu cümleyi annen kurdu, hadi anlıyorum. Çünkü o kadın fesat, pislik, mendeburun teki. Peki sen neden bunu bana çok sakin bir şekilde anlatıyorsun be adam? Nefes alamadım bir an, ölüyorum zannettim. Bu kelimelerin her biri beni parçaladı o an. Demek ki ben böyle görünüyordum. Beni istemeyen bir adamla kendimi zorla evlendirecek kadar aciz. Demek bu adam beni hep böyle görmüş. O sırada da hoparlörden dinliyorduk. Erik'i avukat arkadaşım da duydu bunları. Elini omzuma attı, kapat işaret yaptı. Bu kadar iğrençleşme diyerek kapadım telefonu. Pukka konuyu kapattır bence. Daha kötüye gidecek. Onu kandırdığını da öğrenirse bu kez hiç çıkamazsın işin içinden. Ya bu doğruyu söyle ya bırakalım zamanı, dedi. Aradım, faturada acı acı girecek bana diyerek şaka yaptım. Ya porno falan yok, sahte Microsoft varmış, imza attım gittim, bir şey değil yani, dedim. Bu işin arkasını bırakmasını umut ederek kapattım telefonu. Sonra oturdum, annesinin o söylediği cümleyi düşündüm. Gerçekten de bu kadar zavallı mı görünüyordum acaba? Evlilik kelimesini bu kadar çok dilime pelesenk yapmak kötü müydü? İnsanlar için varoluş amacı sadece evlenmek olan bir kız mıydım? Filmlerdeki, dizilerdeki ikinci plana itilmiş karakter miydim? Peki buna rağmen neden hala evlenememiştim? Öyle iki yüzlü bir toplumda yaşıyoruz ki aslında evlenmek isteyen kadınları kezbanlıkla suçlayıp evlenmeden birlikte yaşayanlara orospu muamelesi yapıyorlar. Evlenmek istemiyorum dediğim zaman entel ama sürtük, evlenmek istiyorum dediğim zaman cahil ama namuslu oluyorsun, anlayacağın. Bir de etrafındaki kadınların "Ay, evlilik mi? Aman bizden uzak dursun." söylemleri kulaklarını çınlayıp duruyor. Gerçi bu lafı söyleyenler benden önce koştur koştur gidip evlendiler, o ayrı mevzu. Ben bu evlilik kafasını sürekli aşağılayan insanların bilinçaltlarında evliliği birine yamanmalık olarak gördüklerini düşünüyorum. Çünkü bana karşı argüman olarak sadece bunu sunuyor. Koca eline bakma. Ya neden elin herifi bana baksın? Bir adamla hayatımı birleştirmeye karar vermek, çocuk sahibi olmak istemekle bir herifin eline bakmanın ne alakası var? Ben de çalışıyorum, ben de çırpınıyorum. Hangi yüzyıldayız da hala evliliği yamanmak olarak görebiliyorsun? Senin kendi düşüncen bu ise bunu bana neden etiketliyorsun? Sen demek o kadar zavallısın ki biriyle sadece yamanmak için evleneceksin. Kafandaki tek düşünce bu. Sonra da bunu ben evlenmek istiyorum deyince kendi düşüncemi benimmiş gibi sunacaksın. Hayır, bir de sevdiğim adamla evlenmeyeceğim de senle mi evleneceğim manyak? Yasalar ve toplum çocuğum bir imza karşılığında büyütmeme izin verdiği için evlenmek istiyorum. Çünkü bir çocuğum olsun istiyorum. Hayatımın en kötü geçen zamanlarını kendi parçama güzel geçirtmek istiyorum. Birinin camı olmak istiyorum. Yalnız kalmak istemiyorum. Yaşlanmaktan ölesiye korkuyorum. İleride tek başıma kalırsam korkusuyla yaşayamıyorum. Sevdiğim adamın yanında olduğumu bilmek istiyorum. Aile olmak istiyorum. Beyaz pudra tonlarında bir ev istiyorum. Koyu yeşil bir çalışma odası, büyük bir balkon. Akşamları kızartmayıp bira içeceğimiz. Oyuncaklar her yana saçılmış çocuk istiyorum. Yatak odası hep düzgün kalsın istiyorum. Üzerine ipek örtüsü olsun. Ne işe yaradığını hiç anlamadığım kırlentlerle süslü olsun istiyorum. Çocukken birinin evine gitmiştik. Aynen böyleydi. Evleri ev vanilya kokuyordu. O evden hiç ayrılmak istememiştim. Keşke ailem bunlar olsaydı demiştim. O hayalimdeki aile istiyorum şimdi. Bunu istemekten de utanmıyorum. Ha, hayattayken iyi bir iş ve kariyer istemişim. Ha, bir aile istemişim. O yüzden çekinmeden her yerde evlenmek istediğimi söylüyorum. Her söylediğimde iyi kezban bakışlarını görüyorum. Salak hatunların ama hepsi sike sike istemedikleri o yola girecekler nasıl olsa. Ben de isteyerek girmek istiyorum. Yine de o söyledikleri laf beni çok kırdı. Sanki o mal oğluyla evlenmek için tutuşan bendim. Ortada fol yok, yumurta yokken bana evlenme teklif eden kendisiydi. Alıp yüzükleri evimin önünde bekleyen kendisiydi. Burası bizim evimiz diyen kendisiydi. Şimdi ben evlilik delisi oldum. Şu saatten sonra değil Erik'le evlenmek, aynı kaldırımda bile yürümem. Suratına sıçtımın embesil tipleri.